Günlerin kitabı Taha Hüseyin, 4. kaset 2. yüz, sayfa 179. Onun gibi gözü görmeyenler biraz dayanılabilir bir hayata kavuşmak için iki yoldan birini seçmek zorundaydılar. Ya El Asar'da çalışıp başarı kazanarak imaretin dağıttığı günlük ekmek ve aylık ücretle geçer alırsa 75, iyi alırsa 100, pek iyi alırsa 150 kuruş geçinecekler ya da Kur'an bilgisini ticaret piyasasına sürerek babasının birkaç kere gözünü korkuttuğu gibi ev ev dolaşıp hafızlık yapacaklardı. Demek ki amaca ulaşmak için El Asar'ın yolunda ilerlemek gerekiyordu. Medresede izleyeceği yolun da iki yönü vardı. Bilimsel yol, çeşitli derslere girip birer birer engelleri aşmaktı. Dostumuz da bu işe girişmişti zaten. Önce istekle başladı, sonra yavaş yavaş ilgisi azaldı, hocalarından umudu kesince de her şeye boşverdi. İzlenmesi gereken öbür yolun bilimle ilgisi yoktu. Üç aşamadan oluşmaktaydı. Medreseye yazılma, imaretten yardım alma ve okulu bitirmek için adaylığını koyma. Medreseye yazılma aşaması tüm öğrencilerin gerekli işlemleri bitirerek geçtikleri bir aşamaydı. Dostumuz AB gibi Feyyum, Kahire'nin güneyinde bir kent bölümüne yazılmıştı. Yardım almak içinse öğrencinin birkaç yıl okumuş olması gerekiyordu. O güne kadar izlediği ders sayısını ve okulda kaç yıl okuduğunu gösteren bir kağıdı iki hocaya imzalattıktan sonra bu belgeyi yazılı olduğu bölümün şeyhine veren öğrenciler, o bölümden yardım alan öğrencilerden biri şu ya da bu nedenle ayrılınca onun yerini alıyor, bölümün zenginliğine göre günde bir, iki ya da üç, dört ekmeğe hak kazanıyordu. Dostumuz da yardıma adaylığını koymak için dilekçesini hazırladı. Altına o zamanlar pek gözde olan bir cümle ekledi. Allah sizi ricacıların koruyucusu yapsın. İki hoca çocuğun dersleri düzenli izlediğine dair tanıklık yaptılar. Bizimki dilekçesini bölüm şeyhine götürdü. Elini öptü, gitti. Bekledi, bekledi ama hiçbir zaman bu bölümden yardım almayı başaramadı. Halbuki yardımı elde etseydi babası sevinecek, bizimki de pek gururlanacaktı. O bitmek tükenmek bilmeyen yıl, imam da Hidiv'in ulema karşısında yaptığı ünlü konuşmadan sonra El Asar'da ayrılmak zorunda kaldı. Genç adam, hocanın Abbas adıyla anılan kubbe altını her gün tıklım tıklım dolduran öğrencilerinin örgütleneceğini, hükümdara giderek öğrencilerin artık değiştiğini, hocalarını savunmaya kararlı olduğunu bildireceklerini sanıyordu. Ama imam medreseden ayrılarak müftü oldu. Öğrencileri de kendi kendilerine ondan ayrıldıkları için üzülmekle yetindiler. İçlerinden pek azı eski müderrisi Matariya'daki evinde ziyaret etme cesaretini gösterdi. Çoğunluk tarafından yüzüstü bırakıldı imam. Bu olay da böylece kapandı. Bizimki de öfke ve üzüntüyle dolup taşarak öğrencilerin de hocalardan daha değerli olmadığı kanısına vardı. Halbuki imamla hiç tanışmamıştı. Bir süre sonra imam öldü. Bu olay Mısır'da bir gerilime yol açtı. Ama El Asar çevresi yine de bu önemli gelişmeden en az etkilenen kesim oldu. İmamın müritleri, öğrencileri üzüldüler kuşkusuz. İçlerinden birkaçı ağladı herhalde. Ama yaz bittikten sonra sanki imam hiç ölmemiş, hiç yaşamamış gibi medreseye geri döndüler. Eski öğrencilerden pek azı arada sırada ünlü hocayı övmeye cesaret edebildi. Böylece genç adam ömründe ilk kez bu dünyada büyüklere gösterilen her türlü saygı, itibar, yaltaklanma ve övgünün aslında dürüstlükten uzak, anlamsız sözlerden başka bir şey olmadığını, bağlılık ve sadakatin çoğu zaman içi boş bir iki lakırdıdan öteye gitmediğini büyük bir üzüntüyle öğrendi. Ama delikanlının insanlığa ilişkin bu acımasız yargısı bazı grupların imamın ölümünden çıkar sağlamaya, onunla olan ilişkilerinden yararlanarak ticarete atılmaya başlamasıyla büsbütün sağlamlaştı. Bu kişiler gazeteleri dolduruyor, dergilerde ünlü hocayla ilgili anılarını şiir ya da düz yazı halinde yayınlata yayınlata bitiremiyorlardı. Bu da yetmezmiş gibi başka bir acı gerçek genç adamın El Asar'dan, hocalarından, öğrencilerinden kaçma istediğini büsbütün körükledi. İmamın ölümüne gerçekten üzülenlerin El Asar'daki sarıklılar değil, dışarıdaki fesliler olduğunu fark etti. Kendi kendine bu tanımadığı yabancı topluluğa katılmak için derin bir istek duydu. Ama bizimki gibi medreseye zincirlerle bağlı, yoksul bir körü onların arasına kim sokabilirdi? Hanefi bölümünde hoca olan imam ölünce yerine bir başka kişiyi müderris ve müftü olarak atama gereği doğmuştu. Yeni müftünün oğlu bizimkinin eski hocasıydı. Mantıkta Seyit Cürcani'nin İsagoge üzerine yorumunu delikanlıya o okutmuştu. Bu hoca babası yükselince onun yerine Hanefi bölümünün başına geçti. Delikanlı diğer bölümlerden daha zengin olan bu bölüme yazılmayı çok istiyordu. Ancak imamın zamanında kabul edilmek çok zordu. Çünkü bir sınavdan geçmek gerekiyordu. Yeni müftü bu kuralı uygulamayı sürdürüyordu. Öğrencileri sınava alan da oydu. ''Niçin ağabeyinin ve en iyi öğrencilerin imam zamanında yazıldıkları bu bölüme başvurmuyorsun?'' dediler çocuğa. ''Bu sayede günde 4 ekmek alırsın.'' Bunun üzerine bizimki elinde bir tavsiye mektubuyla hocanın karşısına çıktı. Müderris onu dostça karşıladı. Mektubu alıp okudu, sonra bir soru sordu. Çocuk soruya doğru ya da yanlış, bugün hatırlamadığı bir karşılık verdi. ''Hoca, gidebilirsin, çok iyiydi.'' dedi. Genç adam birkaç gün sonra günde 2 ekmek alma hakkını kazandı. Böylece odaya giren ekmekler çoğaldığından köydeki ailenin yükü de biraz hafiflemiş oldu. Elde ettiği tek kazanç bu 2 ekmek de değildi. Delikanlı asıl bölümde kendisine bir küçük dolap verilmesine pek memnun olmuştu. Böylece her sabah El Asar'a geldiğinde papuçlarını ya da ekmeğini buraya koyabiliyordu. Artık gün boyu papuçlarını düşünmeden rahat rahat dolaşabilirdi. Çünkü insanın papuçlarını kurnaz serserilerden koruması pek kolay bir iş sayılmazdı doğrusu. Böyle kaç papuç kaybolmuş, caminin duvarlarına kaç yazı asılmıştı. Bu yazılar halkı bir çift papucun kaybolduğu konusunda uyarır, bulanların teslim etmesi halinde okkalı bir ödül vaat eder, teslim etmez de cebine indirirse ölene kadar lanetlenmesini sağlayacak beddualar savururdu. Genç adam dolabıyla 2 ekmeğinden ötürü mutlu olmasına mutluydu ama izlediği dersler, gösterdiği gelişme konusunda umutsuzdu. Sabahın köründe Allah rahmet eylesin Şehradi'nin ilahiyat dersine öğleden önce hidayeti Taftazani'nin bir yapıtı. Okutan Şeyh Behiç'in fıkıh dersine öğleyinde Taftazani'nin bir yorumunu inceleyen Şeyh Abdülhakim Ata'nın belagat dersine gitmek için kendini epey zorlaması gerekiyordu. Fıkıh dersinden memnundu. Öğrencilerin isteğiyle Şeyh şarkı söylemeye başlayınca keyfine diyecek olmuyordu doğrusu. Ayrıca müderrisin El Asar usulü, öğrencilerin okunan metin ya da kişisel görüşleri konusundaki eleştirilerine cevap verirken sert çıkışlar yapması da pek hoşuna gidiyordu. Bazen şeyhin keyfi yerindeyse kendi şiirlerinde okuduğu olurdu. Delikanlı bu dizelerden bazılarını ezberlerdi. Kafasının üstündeki sarık, devenin sırtına yerleştirilmiş saman yükünü tutan fileye benziyor. Bu harika şiiri evde ağabeyini ve arkadaşlarına okuyunca gençler uzun uzun güldüler. Delikanlı ayrıca en az bunun kadar garip ve gülünç başka bir dizeyi daha hatırlıyordu. Ulemadan biri için yazılmış bir ağıtın başıydı bu. Ey Resulullah! Senin ölümünden sonra bu ne büyük facia. İmamlar Mağribi'yi, o büyük imamı kaybetti. Mısırlılar bu şeyin daha yakın bir dönemden kalmış başka bir dizesini daha hatırlayacaklardır. Aydınlar bunu hiç unutmamış, hatta aralarında bir atasözü haline dönüştürmüşlerdi. Bütün kalbimizle emirlerin, bakanların ve vaftın yanındayız. Vaft, Saad Zehlül Başkanlığında Mısır'ın bağımsızlığı sorununu görüşmek üzere Londra'ya giden heyet. Bu, siyasal bir hareketin başlangıcı oldu. Vaft, kısa sürede Mısır'ın en büyük milliyetçi partisi haline geldi. Yakın tarihte önemli bir rol oynadı. Genç adam şeyhi uzun uzun tartışmaktan zevk alırdı. Hatta bir keresinde iyice aşırıya giderek normal ders süresini aştı. Öyle ki öğrenciler Sayyidina Hüseyin Camii'nin duvarlarını yıkacakmış gibi bağırmaya başladılar. Yeter! Dükkanlarda bakla kalmayacak! Ama şeyh şarkı söylediği izlenimi veren sesiyle hayır, hayır diye karşılık verdi. Bu deliği ikna etmeden gitmeyeceğiz. Aslında deli de tartışmayı uzatmaya pek hevesli değildi. O da bakla kalmayacak diye korkuyordu. Belagat dersinden de hoşlanıyordu genç adam. Bir şeyler öğrendiği için değil tabii. Çünkü artık dersleri boş yere izlediği açıktı. Yalnızca zorunlu olduğundan, zaman geçirmek ve biraz da eğlenmek için gidip geliyordu. Bu belagat derslerine gidiş nedeni de çok eğlenmesiydi. Çünkü çok iyi huylu, işini ciddiye alan bu şeyh, Allah taksiratını affetsin, anlamak ve anlatmak için adeta yırtınıyordu. Bu korkunç çaba sonucu bitkin düşünce de hafif alaycı bir sesle hep aynı sözü tekrarlardı. Anlaşıldı, efendiler. Sonra da derse kısa bir ara verirdi. Birkaç dakika sessiz kalır, enfiye kutusunu çıkararak burun deliklerini patlatıncaya kadar içine çekerdi. O sırada öğrenciler de fırsattan yararlanarak baklalar, acılı köfteler ve ayvalarla yanan midelerini seyyar satıcıların dolaştırdığı çaylarla hoşnut etmeye çalışırlardı. Ders boyunca seyyar satıcıların camide dolaştığını, cam bardakların birbirine çarparak çıkardığı o ince, kristal gibi şıkırtıdan hemen anlardı insan. İşte şeyhin verdiği bu teneffüslerden biri de bizimkinin hayatında tarihe geçmişti. Şeyh enfiye kutusunun içinde kaybolmuş, öğrenciler de lıkır lıkır çay bardaklarını devirirken bir odacı gelip genç adamla iki arkadaşının baş müderrisinin odasında beklendiği haberini vermişti. Ama bu öyküyü dinlemek için bir sonraki bölüme kadar beklemeniz gerekecek. Her neyse, bu olaydan sonra bizimki bir daha şeyhin derslerine gitmedi. Hemen hemen bu sıralarda genç dostumuz kendini tümüyle bir davaya adayarak bir olaya karışmış, El Asar'da herhangi bir başarı elde etmekten de umudunu kesmişti. Saray, adı çıkmış bir hocayı medreseden uzaklaştırmıştı. Herkes bu olayın yalnızca söz konusu şeyhe karşı yapılmış bir haksızlık değil, aynı zamanda medresenin haklarına yönelik bir saldırı olduğunu ileri sürüyordu. Yine de kimseler yerinden kımıldamadı. Hatta olayı en uysal, en rahat karşılayan yer de yine El Asar oldu. Ama genç adamın dostlarından biri bir gün bizimkini ziyaret ederek hocamıza karşı büyük bir haksızlık yapıldığının, ayrıca iktidarın da kötüye kullanıldığının farkında değil misin diye sordu. Farkındayım tabii. Hem de ne haksızlık? Bu alçaklığa karşı bir harekete girişir misin? Elbette. Ama nasıl? Hocamızın öğrencileri arasında belli sayıda bir grup toplayalım. Evinde bize ders vermesini isteyelim. Kabul ederse hem zaman yitirmemiş oluruz, hem de basına bir açıklama yaparız. Böylece El Asar'ı baskı altında tutanlar haksızlığa karşı çıkan öğrencilerin de olduğunu anlarlar. Tamam. Hocanın birkaç öğrencisi gidip adama durumu bildirdiler. O da kabul etti. Bunun üzerine gazetelerde şeyhin her hafta evinde öğrencileriyle Sullam el Ulum fil Mantık ve Musallam el Hubut fil Usulü okuyacağını belirten bir haber çıktı. Sullam el Ulum fil Mantık ve Musallam el Hubut fil Usul, Bihari'nin mantık, bilgi kuramı ve yöntem bilimle ilgili iki eseri. Şeyh derslerine başladı. Öğrenciler de gösterdikleri cesaretten pek memnun, güruh halinde koştular. Bizimki de yeniden umutlanmaya başladı. Ama bir gün şeyhle gittikçe uzayan bir tartışmaya girdi. Öyle ki hoca sonunda kendini kaybederek ''Kapa çeneni kör, bir şey anlamıyorsun'' diye tısladı. Genç adam kızdı, hoca da aynı şiddetle karşılık verdi. ''Uzun bir gevezeliğin bir gerçeği ortaya çıkardığı ya da bir yanlışı ortadan kaldırdığı görülmemiştir'' diye patladı delikanlı. Şeyh sustu. Genel bir sessizlik oldu. Sonra hoca, gidebilirsiniz, bugünlük bu kadar yeter, dedi. Genç adam bir daha şeyhin evine adımını atmadı. Kendisiyle de hiç ilgilenmedi. Yeniden sinir bozucu, asarlı yaşantısına döndü. Bütün umudunu edebiyat derslerine bağlamıştı artık. Bizimki Kahire'ye adımını attığı andan beri edebiyattan ve edebiyatçılardan en az din bilimleri ve ulema kadar söz edildiğini duymuştu. Büyükleri arasında edebiyata ilişkin konuşmalar geçerdi. Allah rahmet eylesin, Şeyh Şenkıti'den bahsederlerdi. Bu yabancı at ilk duyduğunda çocuğun merakını uyandırmış, daha sonra bu ilginç ihtiyarın kimilerini güldürüp kimilerini kızdıran tuhaf, olağan dışı davranışları, düşünceleri hakkında yeni bilgiler edindikçe merakı da artmıştı. Büyük öğrenciler, Şeyh'in dil eğitiminde hadisleri ezberletmek için kendine özgü bir yöntem uyguladığını söylüyor, ayrıca öfke nöbetlerinden kullandığı dilin tuhaflığından bol bol söz ediyorlardı. Mağrubilere özgü canlılığı yüzünden adam kahraman olmuştu. Medine'ye, İstanbul'a, İspanya'ya yaptığı yolculuklar ağızdan ağza dolaşıyor, bu yolculuklarından esinlenerek yazdığı dizeler dillerden düşmüyordu. Söylendiğine göre kitaplığı yığınla el yazması ve Mısır'da, Avrupa'da basılmış bir sürü kitapla dolup taşıyor, yine de adam bununla yetinmeyerek sık sık el yazmalarını kopya etmek için ulusal kitaplığa gidiyordu. Ağızdan ağza dolaşan, şeyhin de başına epeyce dert açan o olayı anlatırken herkes makaraları koyveriyordu. Şeyh, Ömer adının sanıldığı gibi adların hal çekimi kuralının dışında kalmadığını, aksine kurallara uygun olarak çekilebileceğini ileri sürmüştü. Başlangıçta bu öyküden hiçbir şey anlamamıştı çocuk. Ama sonra dil bilgisinde ilerleyip ad çekimini öğrenince durumu kavradı. Adlardan kimi çekilmiyor, kimi yalnızca iki, diğerleri de üç hal eki alabiliyordu. Bu Ömer konusunda Şenkıti ile El Asar'daki bir bölüm hoca arasında destanlaşan tartışmalar, kavgalar geçmişti. Bunlardan biri hep anlatılırdı. Baş müderris de dahil birkaç bilgin Şenkıti'den iddiasını kanıtlamasını istemişti. Şeyh de o mağribi aksanıyla "Peki ama bir şartla" diye cevap vermişti. "Çevreme öğrenciler gibi oturacaksınız." Şeyhler önce duraksadılar. Sonra diğerlerinden daha çok şaka kaldırabilen biri gidip Şenkıti'nin karşısında bağdaş kurdu. Şeyh kuramını açıkladı. "Halil," dedi. "Şu dizeyi aktarır." Halil, şair. Aruz vezinin yaratıcısı, ilk sözlüğün yazarı. "Sen ki Ömer'i çekiştirip duruyorsun. Onun hakkında bir şey bildiğin yok. Böylece Halil'in de gösterdiği gibi Ömer adının çekilebildiği açıkça görülüyor." Öğrencilerin yerine yerleşmiş olan şeyh, kurnazca atılarak kendinden pek de emin çıkmayan bir sesle "Halil'e dün rastladım," diye karşılık verdi. "Bu dizeyi böyle söylemiyordu. Ömer'i de başka türlü çekiştiriyordu." Şeyh Şenkıti'nin onun sözünü bitirmesine izin vermeden hırsla yarıda kesti sözünü. "Yalan söylüyorsun," dedi. utanmazca uyduruyorsun. Halil öleli yüzyıllar oluyor. Nasıl orada bir ölüyü gördüğünü söylersin? Sonra da düşmanın dil bilgisi ve vezin konusundaki bilgisizliğini açıkça yüzüne vurdu. Herkes kahkahayı patlattı ve kimin doğruyu söylediği anlaşılamadan toplantı dağıldı. Çocuk öyküyü dikkatle dinlemişti. Anladığı kadarıyla her şey pek gülünçtü. Henüz karanlıkta kalan ayrıntılar da gözüne olağanüstü gibi gözüküyordu. Şeyh Şenkati öğrencileriyle muallakat. Cahiliye döneminin ünlü şairlerine ait şiirler, klasik Arap şiirinin en güzel örnekleri. Adıyla anılan ünlü şiirleri incelemekteydi. Çocuğun ağabeyiyle arkadaşları her hafta perşembe ya da cuma günleri bu derslere katılıyor, evde çalıştıklarında da çocuk onları dinliyordu. Böylece ömründe ilk kez şu şiiri duydu. Dahul ve Humal arasında kum tepesinin bittiği yerde duralım. Cananım ve bu canım evin anısını ağlayalım. İmrul Kays'ın muallakasının ilk dizeleri. Ama gençler bir türlü tadına varamadıkları bu dizelerden çabucak usandılar. Yine de bizimkinin ağabeyi bunları ezberlemeye çalıştı. Bu işi yüksek sesle yaptığından çocuk da aklında tutabildi. Ama sonunda iki şiirden öteye gidemeden Ashar'daki derslere geri dönmek zorunda kaldı. Böylece çocuk iki muallaka öğrenmişti ama anlamlarını pek de kavrayamıyordu. Öğrenciler bir sürede imamın dostu Suriyeli bir şeyhin yazı yazma sanatı hakkında verdiği derslere merak saldılar. Üslup araştırmaları yapmak için defterler filan aldılar ama sonunda bundan da bıktılar. Sonradan bizimkinin ağabeyi Hariri'nin makamatı bu türün ve genel olarak klasik Arap düz yazı edebiyatının en iyi örnekleri olarak bilinir. Makame, toplum dışında yaşayan, dünyaya uyanık ve eleştirici bir gözle bakan, yoksul, zeki, gezgin dilencilerin serüvenlerini anlatır. Getirdi. Ezberlemek için yüksek sesle okuyor, böylece bizimki de aklında tutabiliyordu. Az sonra o makamı öğrenmişlerdi. Ama çocuğun ağabeyi kendini tümüyle fıkıh, ilahiyat gibi derslere vererek bunları da bir yana attı. Arkasından bu kez Hazreti Ali'nin söylevlerinden oluşan Nah el Belagat, Hazreti Ali'ye ait olduğu iddia edilen emsal, hutbe ve vaazların toplandığı kitap adlı Şeyh Muhammed Abdo'nun yorumladığı bir kalın kitap çıktı ortaya. Abi bu söylevlerden kimini ezberledi, bizimki de onun peşinden ama diğerleri gibi bunu da bir kenara atmakta gecikmedi. Aynı ilgi, aynı bıkkınlık Bediüzzaman Hamedani, makame türünün yaratıcısı, makameleriyle yaşandı. O arada Abu Firas'tan da bir şiir ezberledi. Abu Firas Suriye'de yaşamış büyük şair. Gözyaşların asi, sense sabırlısın. Aşk sana boyun eğdiremeyecek mi hiç? Ağabeyinde bu şairin basılı bir kitabı vardı. Her dizenin altında da vezni belirtilmişti. Bu çalışma bir asarlığın ürünüydü. Genç adam bu kitaptan inceliyordu şiirleri. Ama çocuk kısa sürede bu vezin araştırmalarından bıkmış, bütün dikkatini kitabın gerçek anlamda şiirsel yönüne vermişti. Dizelerden biri kulağına son derece tuhaf ve uyumsuz geliyordu. Dizenin asıl doğru biçimi şuydu. Ailem şehirli ama ben bedeviyim. Çünkü benim için senin olmadığın her yer çöl sevgilim. Genç şeyh bu dizeyi yanlış bir yerden bölerek okuyor, ezberliyor ve kardeşine öyle öğretiyordu. Çocuk da bir türlü bunu şiirin genel anlamı içinde bir yere oturtamıyordu. Ailem şehirli ama ben bedeviyim. Çünkü benim için hanımın yeri çölleşti. Ayrıca bir de hanım sözcüğünün kullanılması da tuhafına gidiyordu. Büyüyüp de bilgileri biraz artınca bu dizeyi doğru biçimle okuyup anladı. Ayrıca son Abbasi dönemi yazarlarının ara sıra hanım sözcüğünü kullandığını da öğrendi. İşte dostumuz edebiyatla böyle karman çorman düzensiz bir biçimde tanıştı. Oradan buradan tek tek dizeler, düz yazı parçacıkları duyuyor, hiçbirini baştan sona incelemeden sağdan soldan bir şeyler kapıyordu. Sonra da derslerine ve fan kalasına dönüyordu. Bir gün ders yılı başında birkaç öğrenci Şeyh Marsafi tarafından Abbas Kubbe altında verilen yeni bir edebiyat dersine çılgınca bir tutkuyla merak saldı. Bu derste Hamasa Kahramanlık, Abu Tammam'ın düzenlediği ünlü şiir derlemesi. Bu kitapta şiirler türlerine göre sınıflandırılmıştır. Kitaba Hamasa adının verilmesi ilk bölümün savaş şiirlerine ayrılmasındandır. Okutuluyordu. İlk konuşma öyle ilgilerini çekti ki daha evlerine dönmeden koşup kitabı aldılar. Dersleri izlemeye, sıkı çalışıp Hamasa'yı baştan sona ezberlemeye karar verdiler. Elbette bizimkinin ağabeyi de bu öğrencilerin en başındaydı. Hemen Tebrizi'nin bu konudaki yorumunu da satın aldı. Güzelce ciltletti, kitap o ünlü dolabının en nadide süsü oldu. Halbuki zavallıyı pek ender olarak eline alıp bir göz atıyordu. Arada kardeşine Tebrizi'nin yorumundan bir iki parça okuyordu ama bu kitabı da tıpkı fıkıh ya da ilahiyat kitapları gibi görüyor, öyle anlıyordu. Çocuk bu sayfaların bu biçimde incelenip yorumlanmaması gerektiğini hissediyordu. Genç şeyhli arkadaşları Hamassa'yı Tebrizi'nin yorumladığı bir kaynak kitap olarak görüyor, hatta bu yorumun çeşitli şerhlere konu olmamasına pek şaşırıyordu. Yine de onlarla alay eden, El-Asar'ın hocalarını, el kitaplarını gülüş duruma düşüren Şeyh Marsafi'nin sözlerini sık sık tekrarlamaktan geri kalmıyorlardı. Biraz şaşkın, biraz gülerek anlatıyorlardı bunları. Bir yandan da şeyhin öğütlerine rağmen asar usulü derslerin tekini bile kaçırmıyorlardı. Bu konuşmalar dostumuzu büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor, bu derslere katılmak için derin bir istek duymasına neden oluyordu. Ama arkadaşları edebiyat derslerine gitmemesini öğütledikleri gibi bu isteğinden de vazgeçirmeye çalışıyorlardı bizimkini. Ciddi bulmuyorlardı edebiyatı. Zaten esas öğretimin bir parçası da değildi bu dersler. Yalnızca imamın koyulmasında direttiği modern bilimler adı verilen üçlü bir eğitimin coğrafya, matematik, edebiyat bir bölümüydü. Ayrıca şeyh Marsafi'nin onlarla uygunsuz bir biçimde alay ettiğini, çok da zaman kaybettirdiğini düşünüyorlardı. Hocanın onlar hakkındaki düşünceleri olumsuzdu. Beğeni sahibi olmayı gerektiren, fan kalayla da hiçbir ilgisi olmayan bu dersler için yetersiz buluyorlardı onları. Gençler de hocayı küçümsüyor, bilimin gerçek değerini kabul etmiyorlardı. Marsafi onların gözünde yalnızca antoloji dizeleri, gülünç şakalar, etkileyici sözler söyleyebilen bir adamdı. Bütün bunlardan geriye de hiçbir şey kalmıyordu. Hava civaydı hepsi. Bu derse yalnızca imam öğütlediği için gidiyorlardı. Öte yandan Marsafi imamın yakın dostuydu ve her fırsatta ona bir kaside yazardı. Sonra da şiirini öğrencilere yazdırır, ezberlemelerini isterdi. Çünkü az rastlanır güzellikte bir şiirdir bu, derdi. Öğrencilerin de imamı övmek için yazıldığına göre şiirin gerçekten güzel olduğundan kuşkulanmaları mümkün değildi zaten. Dersleri düzenli izlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama sonunda öğleden önce yaptıkları çay alemleri uğruna gitmemeye başladılar. Bu yüzden de çocuk bir daha edebiyattan söz edildiğini duymadı. Bir gün Şeyh Marsafi'nin haftada iki gün Zamahşari'nin mufassalını okuyacağına ilişkin bir söylenti dolaşmaya başladı ortada. Dostumuz bu derse gitti. Öyle hayran kaldı ki bu hocanın edebiyat konuşmalarını bir daha kaçırmamaya karar verdi. Çocuğun çok güçlü bir belleği vardı. Hocanın ağzından çıkan hiçbir sözcüğü, düşünceyi ya da açıklamayı kaçırmadan aklında tutuyordu. Çoğu zaman şeyh içinde daha önce yorumladığı bir sözcük bulunan bir şiir okuduğunda ya da bir önceki derste sözünü ettiği bir tarihsel olaya yeniden değindiğinde dostumuz ona kendi açıklamalarını, öykülerini, düşüncelerini, yorumlarını tekrarlıyor, Hamassa'yı nasıl eleştirdiğini, Abu Tammam'ın yanlışlarını nasıl ortaya çıkardığını hatırlatıyordu. Şeyh çocuğu benimsedi, onunla ilgilenmeye başladı. Derste onunla tartışma hoşuna gidiyordu. Dersten sonra da bizimkini çağırıyor, El-Asar'ın yapısına kadar birlikte yürüyorlardı. Hatta kimi zaman yolun bir bölümünde çocuğa eşlik ediyordu. Bir gün bizimkini alıp bir kahveye götürdü. Çocuk ilk kez bir kahveye giriyordu. Orada öğle namazından ikindi ezanına kadar oturdular. Genç adam sevinçten havalarda uçuyordu. Eve umut ve istekle dopdolu geri döndü. Derslerin dışında şeyh, öğrencileriyle El-Asar'daki hayattan, hocalardan, kötü öğretim yöntemlerinden söz ediyordu. Bu konuda çok katıydı. Eleştirileri son derece sert, meslektaşları hakkındaki düşünceleri de oldukça acımasızdı. Ama öğrencilerine her zaman sevgi ve şefkat gösteriyordu. Özellikle bizim dostumuz üzerinde yararlı, derin bir etkisi oldu. Genç adam yavaş yavaş bu dersi hepsinden daha fazla sevdi. Şeyhi büyük bir içtenlikle seven iki arkadaş da bulmuştu kendisine. Öğlene doğru dersi birlikte izlemek için aralarında anlaşıp buluşuyorlar, sonra da ulusal kitaplığa giderek eski edebiyat yapıtlarını okuyorlardı. Öğleden sonra El-Asar'a dönerek idareyle Abbas Kubbe Altı'nın arasındaki sahanlığa oturuyor, saatlerce sevgili hocalarından, kitaplıkta okudukları kitaplardan söz ediyor, bu arada da diğer hocalarla önlerinden geçip giden öğrencilerle alay edip duruyorlardı. Akşam namazından sonra Abbas Kubbe Altı'nın eşiğini geçip, İmamın ölümünden sonra onun yerini alarak fıkıh okutan Şeyh Bey için dersini izlemeye gidiyorlardı. Bu gençler El-Asar'da boğuluyorlardı. Şeyh Bey için dersleri de havasızlığı büsbütün arttırıyordu. Özgürlük istiyordu gençler. Bu adamın dersleri ise onları sanki zincire vuruyordu. İnsanda edebiyat kadar özgürlük duygularını kamçılayan başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Şeyh Marsafi'nin Hamas'a ya da Kamil üzerine yaptığı edebiyat konuşmaları nasıl tanımlanabilirdi? Her şeyden önce şairin, şiirin, yorumcunun, sözlük bilimcinin özgür bir eleştirisiydi bu. Sonra sıra beğeniye geliyor. Hoca büyük bir ustalıkla önce genel olarak, sonra da ayrıntılara, vezne, uyuma, uyaklara, seslere, sözcüklere, seslerin ve sözcüklerin sıralanışına, aralarındaki ilişkilere kadar inerek bir şiirde ya da düz yazı parçasında kulağı, beyni okşayan ne varsa bir bir ortaya çıkarıyordu. Öyle bir ortamda ne bulunmaz bir kültür dersiydi bunlar. El Asari pençelerini almış kötü zevkle eski zamanların titiz inceliği arasındaki medresedeki düşünce yaşamının yoksulluğuyla antik çağların canlı, yaratıcı zekası arasındaki bu sürekli karşılaştırmalar ne bulunmaz bir fırsattı. İnsan zincirlerini parçalamak, şeyhlere, onların sözde bilimsel değerlerine, zevklerine, hatta kişisel özelliklerine isyan etmek istiyordu. Çoğu zaman bunda haklı olsa bile, kimi zaman da gerçekten ayrılarak biraz aşırıya gidiyordu hatta. Tabii bütün bunlar, dersin başında şeyhin çevresini dolduran dinleyici grubundan birçok kopmalar olmasına neden oldu. İçlerinden çok hızlı devam etme yürekliğini gösterebilmişti. Hoca da bunların içinden özellikle 3 tanesine değer veriyordu. Çok küçük bir gruptu bu ama seslerini duyurmakta gecikmediler. Öğrenciler ve hocalar onlardan söz etmeye başladı. Özellikle El Ahsar'ı eleştirdikleri, geleneklere karşı çıktıkları duyuldu. Şeyhlere ve diğer öğrencilere yönelttikleri alaycı sözler, zehirli oklar kulaktan kulağa yayıldı. Sonunda küçük edebiyat grubu Ahsarlıların hem çekinip hem de nefret ettiği bir topluluk oldu. Marsafi yalnızca hoca değil, aynı zamanda da bir şairdi. Yani derslerde bir hocaya yaraşır bir ağırbaşlıkla konuşuyorsa da yakın dostlarıyla birlikte olduğunda bir edebiyatçının rahat, umursamaz davranışlarıyla hareket ediyordu. Herkes ve her şey hakkında çekinmeden aklından geçeni söylerdi. Yakınlarına eski edebiyattan şiirler ve düz yazı parçaları okur, yazarların bağımsız, özgür olmaları gerektiğini kanıtlayan sözler bulup söylerdi. Eski yazarlar da bugün kendisinin yaptığı gibi insanlar ve kurumlar hakkındaki düşüncelerini yapmacıksız ama eksiksiz olarak dile getirmişlerdi. Bir öğrenci için sevip saygı duyduğu hocasının değer yargılarını benimsemekten daha doğal bir şey olamaz. Eğer bunlar örnek olacak niteliklere sahipseler, etkilerinden pek de yakınmamamız gerekir. Yani eğer bu örnek alınacak kişiler az da yetinir, bir bilginin saygınlığına uygun düşmeyecek davranışlardan kaçınır. Kısacası, El Asar'daki hocaların çoğunda görülen düzenbazlık, iftira, ikiyüzlülük, güçlülere ve iktidar sahiplerine karşı dal kavukluk ve yağcılık gibi kusurlardan uzak kalmayı başarırlarsa, bunların etkisi hiç de kötü sonuçlar vermez. Bu hocanın öğrencileri de örnek aldıkları kişinin davranışlarını gözleriyle görüyor, adeta elleriyle dokunabiliyorlardı. Sık sık hocanın Bab el-Bahr mahallesinde pis bir sokak olan Rakraki sokağındaki çok eski, yarı yarıya yıkılmış evine gidiyorlardı. Şeyhin evi bu iğrenç sokağın en ucundaydı. Sokak kapısından girince mide bulandırıcı kokularla dolu, nemli, dar bir sahanlığa çıkılıyordu. Bu sahanlıkta duran tek eşya duvara dayanmış, üstüne hep sıvalar dökülen uzun, dar ve çıplak tahta bir sıraydı. Şeyh öğrencilerini karşılamak için aşağı iner, o rahatsız sıranın üzerine çocukların yanına rahat rahat otururdu. Onları gülümseyerek dinler, aynı rahatlıkla dünyanın en tatlı, en huzurlu, en açık yürekli sesiyle düşüncelerini dile getirirdi. Kimi zaman öğrenciler geldiğinde işi olurdu. O zaman çocuklara yukarı odasına çıkmalarını söylerdi. Yukarıya tahtalarını böceklerin yiyip bitirdiği bir merdivenden çıkılır, üstü açık bir sahanlıktan geçilirdi. Şeyh yerde işine eğilmiş, düzinelerce kitabın arasında bir şiir, bir hadis, bir öykü, bir yorum arayarak çalışır olurdu. Sağında kahve yapması için gerekli her şey hazır dururdu. Kalkıp konuklarını sevinçle karşılar, oturmalarını rica ederdi. İçlerinden biri kahveyle ilgilenmeyi üstüne alır, o da biraz gevezelik ettikten sonra öğrencilerden kendisine araştırmalarında yardım etmelerini isterdi. Bir gün bizimki arkadaşlarından biriyle ikindi namazından sonra Şeyh Marsafi'ye gittiğinde adamcağızın sahanlıkta alçak bir yatağın üstüne oturmuş, çok yaşlı, kafası neredeyse yere değecek kadar beli bükük bir kadına yemek yedirdiğini gördü. Öğrencilerini sevgiyle karşıladı, odasında beklemelerini rica etti. Birkaç dakika sonra geldi, gülerek "Anneme yemeğini yediriyordum da," dedi. Şeyh kentte yürürken saygınlığın, inceliğin, iç rahatlığının, temiz düşüncenin canlı bir simgesi gibiydi. Ayrıca namuslu bir servete sahipmiş gibi görünürdü. Ona rastlayanlar hiçbir eksiklik çekmediğini, rahat, sağlıklı, huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü sanırlardı. Ama öğrencileri ve yakınları aslında şeyhin çok az parası olduğunu, hatta büyük bir yoksulluk çektiğini çok iyi biliyorlardı. Kimi zaman bir hafta boyunca üzerine turş serptiği günlük ekmek tayinından başka yiyeceği olmazdı. Bu tasarruf sayesinde de oğullarından birine parlak bir eğitim yaptırıyor, diğerini El-Azhar'da okutuyor, kızın da müthiş şımartıyordu. Ayda eline geçen 3,5 lira hep bunlara gidiyordu işte. Bu 3,5 liranın 1,5'u medreseyi pek iyi dereceyle bitirdiği için kendisine bağlanan maaş, 2 lirası da imamın isteğiyle verdiği edebiyat derslerinin karşılığıydı. Ay başlarında ücretini almaktan da utanırdı. Paralarını kapmak amacıyla odacının başına üşüşen ulema kalabalığının arasına karışmamak için mührünü öğrencilerden birine veriyordu. Çocuk öğleyin maaşı alıp öğleden sonra da sahibine teslim ediyordu. İşte öğrencilerin de gördüğü, paylaştığı yaşam buydu şeyhin. Çetin güçlüklerle dolu ama saygın bir yaşam. Çocuklar başka şeyler hakkında yüreklerini öfke ve nefretle dolduran şeyler de duyuyor, görüyorlardı. Bu durumda şeyhe hayran kalarak onun yaşam biçimini, davranışlarını, ashabcılara ve paslanmış kafalara karşı duyduğu küçümsemeyi benimsemeleri son derece doğaldı. Eğer Şeyh Marsafi bir gün Muhammed Abdo'nun anısına saygıda kusur etmeseydi, öğrencileri onun aleyhine söyleyecek tek sözcük bile bulamayacaklardı. O sıralarda Şeyh Şerbini baş müderris olmuştu. Marsafi de onu pek severdi. Onun adına bir şiir yazarak öğrencilerine okudu. Şiire 8. Muallaka adını vererek antik Kabe şairleriyle, Tarafe'yle, İmrül Kays'la, Lebit'le boy ölçüşmekten de çekinmediğini ortaya koydu. Şiiri bitirdikten sonra eski hocası olan yeni baş müderrisi övdü ve Muhammed Abdo ile biraz eleştirdi. Öğrencilerinden biri dostça uyardı Marsafi'yi. Çok üzülen şair de yaptığı yanlış yüzünden Allah'tan bağışlanmasını diledi. Böylece öğrencileri hocanın etkisinde kalarak yeni bir yolda ilerlemeye başladılar. Hatta bu işi biraz aşırıya kaçarak adamcağızı da gülünç duruma düşürdüler. Diğer hoca ve öğrencilerle alay etmekle yetinmeyerek eski edebiyatı El-Azhar'ın el kitaplarına yiye tuttuklarını açıkça belirttiler. Dil bilgisinde Sibeveyh'in kitabını ve Mufassal'ı, belagatta da Abdülkadir Cürcani'nin iki yapıtını okuyorlardı. Eski şiirleri öğrenip ezberliyor, hatta çevrelerini büsbütün şaşırtmak için medresenin ortasında klasik Arap şiirinin erotik ürünlerini sayıp döküyorlardı. Bu şiirlere özenerek dizeler karalıyor, aralarında değiş tokuş ediyorlardı. Öbür öğrenciler bizimkileri daha uzaktan görür görmez üstlerine saldırıp kovalıyor, kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Kimi zaman medreseye yeni yazılmış küçük öğrenciler dinlemek için bizimkilerin yanına yanaşıyor, edebiyat konusunda ne kadar istekli olduklarını söylüyorlardı ama bu da büyük öğrencileri büsbütün sinirlendirip edebiyat meraklısı küçük gruba düşman etmekten başka işe yaramıyordu. Bir gün dostumuz arkadaşlarından biriyle Kamil okuyordu. Yazarın şu cümlesine rastlayınca durakladılar. Fakihler Haccac'ın kafir olduğunu söylediler. Çünkü Haccac Emeviler döneminin ünlü komutanı ve devlet adamı. Zalimliği, dobra dobra konuşması, hatiplik yeteneğiyle ünlüdür. Peygamberin türbesinin çevresinde dönen Müslümanlara değinerek çürümüş kemiklerin ve tahta parçalarının çevresinde dönüp durmaktan başka bir şey yapmıyorlar demişti. Dostumuz Haccac'ın bu sözünün onu kafir olarak damgalamaya yetmeyeceğini bildirdi. Bu yalnızca Haccac'ın ne kadar zevksiz biri olduğunu gösterir dedi. Ama kafir olması için yeterli bir kanıt değildir. Dostumuzu duyanlar onu şiddetle kınadılar. Bu olayda medresede epeyce gürültü kopardı. Aradan birkaç gün geçti. Bir gün bizim üç delikanlı Şeyh Abdülhakim Ata'nın dersini dinlerken odacı gelerek baş müderrisin odasında onları beklediğini bildirdi. Biraz şaşırarak çıktılar. Baş müderrisin odasına girdiklerinde Şeyh Hasuna'nın 1909'a kadar El-Azhar'da baş müderrislik yaptı. Mütevelli heyeti üyeleri ile ulemadan en ünlü kişilerle onları beklediğini gördüler. Şeyh Behiç, Şeyh Muhammed Hasein Edebi, Şeyh Radi ve daha birçokları orada toplanmıştı. Baş müderris onları asık bir yüzle karşıladı ve baş odacı Rıdvan'a çağırttığı diğer öğrencileri içeri almasını söyledi. İçeri bir grup öğrenci girdi. Baş müderris onlardan bildiklerini anlatmalarını istedi. İçlerinden biri öne çıkarak delikanlıları kafirlikle suçladı. Buna kanıt olarak da bizimkinin Haccac hakkındaki düşüncesini ileri sürdü. Sonra da daha birçok akıl almaz hikayeyi anlatmaya koyuldu. Pek kurnazdı bu öğrenci. Bizimkilerin özellikle o anda odada hazır bulunan Şeyh Behiç, Şeyh Muhammed Hasein, Şeyh Radi ve Şeyh Rıfai hakkında söyledikleri bütün kınayıcı, eleştirici kötü sözleri tekrarladı. Adamlar kendi kulaklarıyla gençlerin haklarındaki düşüncelerini öğrenmek şerefine eriştiler böylece. Başka öğrenciler gelerek ihbarcı arkadaşların doğruyu söylediğine yemin etti. Baş müderris üç gençle konuşmadan, hatta yüzlerine bile bakmaksızın Rıdvan'a dönerek büyük bir öfkeyle bu üç kişinin kaydını silmesini emretti. Medresede öyle sözlerin dolaşmasına izin veremezdi. Sonra da hepsini kapı dışarı etti. Gençler utanç ve umutsuzluk içinde ne yapacaklarını, özellikle de bu haberi ailelere nasıl vereceklerini bilemeden dışarı çıktılar. İşler bununla da kalmadı. Arkadaşları bizimkilerle alay edip duruyorlardı ama yalnızca bu olsa yine sineye çekilirdi. Akşam namazından sonra Şeyh Marsafi'nin Kamil üzerine verdiği derse geldiklerinde Rıdvan saygıyla hocanın yanına yaklaştı. Baş müderrisin bu dersi iptal ettiğini, hocayı da odasında beklediğini bildirdi. Şeyh üç gençle birlikte üzgün üzgün ayrıldı. Onları uzun uzun avutmaya çalıştı. Gençler Şeyh Beyce gidip yardımını istemeyi düşündüklerini söyleyince karşı çıktı. Sakın yapmayın bunu. Nasıl olsa bir şey elde edemezsiniz. Ama bizimkiler hocalarını dinlemeyip Şeyh Beyci'nin evine gittiler. Şeyh onları gülerek karşıladı, savunmalarını sabırla sonuna kadar dinledi. Sonra da bilgiç bir tavırla, "O derste Kamil'i okuyorsunuz," dedi. "Bu yapıtın yazarı bu teziyle tarikatındandır. Dolayısıyla bu kitabın okunması da bir günahtır." O zaman gençler oraya ricacı olarak geldiklerini unutup tartışmaya başladılar. Bu da ev sahibini çok sinirlendirdi. Oradan ayrıldıklarında öfkeden köpürüyordu. Yine de Şeyh Behiç ile kendi aralarında epeyce alay ettikten sonra belki durum düzelir umuduyla şimdilik olayı ailelerine bildirmemeye karar vererek vedalaştılar. Ertesi gün hocalarına rastladılar. Baş müderris Kamil'in okutulmasını yasaklamış, onun yerine İbni Hişam'ın Muhnisi'nin okutulmasını istemişti. Ayrıca hocanın ders yerini de Abbas Kubbealtı'nın caminin iç taraflarındaki bir süsüne aktarmıştı. Marsafi baş müderrisle alay ederek öcünü aldı. Onun bilim veya medrese yöneticiliği için değil, Suryakus'ta Kahire dolaylarında bir köy. Bol miktarda şeker kamışı yetiştiren yukarı Mısırlı köylüler, şerbet satmak üzere de burada toplanırlardı. Şerbet satmak için yaratıldığını ileri sürdü. Baş müderrisin dişleri kalmadığından peltek peltek konuşur, özellikle de S sesini şey olarak söylerdi. Bu yüzden Allah taksiratını affetsin, Şeyh Hasuna'ya yakıştırılan bu takma at pek hoştu doğrusu. Şuryakuş'un şerbet şatıcışı. Gel gelelim şerbet şatıcışı, herkesi korkudan tir tir titreten sert ve kararlı bir adamdı. Şeyh Marsafi de bunun dışında değildi. Böylece kendisinden istenen kitabı okutmaya başladı. Ama öğrenciler derslere olan bütün ilgilerini yitirmişlerdi. Hoca kitabı pek güzel yorumluyor olabilirdi ama dinlemiyorlardı bile. Yalnızca derslerde bulunmak için geliyorlardı. Genç dostumuz hocaya olan hayranlığını belirtmek isteyince şeyh tatlılıkla sözünü kesti. Bu kadar övgüyü hak etmedim canım. Yalnızca ekmeğimi kazanıyorum o kadar. Genç adam tüm el asar yaşam boyunca o anda hissettiği kadar derin bir üzüntü geçirdiğini hatırlamıyordu. O ve iki arkadaşı o gün hocalarından gerçek bir kederle ayrıldılar. Baş müderrisin verdiği ceza sinirlerini bozmuştu. Bu haksız önleme karşı ne yapabileceklerini düşündüler. İçlerinden biri huzuru tercih etti. Arkadaşlarından ayrıldı. Muayyat Camii'nde bir köşeye, dostlarından ve düşmanlarından uzağa çekilerek fırtınanın son bulmasını sabırla beklemeye başladı. Öbürü olayı babasına anlattı. O da oğlunun durumunu düzeltmek için araya gizli gizli adamlar sokmaya çalıştı. Ancak çocuk buna rağmen bizimkine bağlı kaldı. Babasının azarlarını aldırmadan onunla görüşmeye devam etti. Abbas Kubbealtı ile idare arasındaki sahanlıkta buluşuyor, öğrencilerle de hocalarla da kıyasıya alay ediyorlardı. Dostumuz olayı ağabeyine anlatmadan o başka bir yerden öğrenmişti. Kardeşine ne kızdı ne de azarladı onu. Yalnızca bunu sen kendin aradın dedi. Şimdi de sonucuna katlanacaksın. Çok da kötü olacak. Genç adam hiçbir yerde anlayış ya da destek bulamadı. Zaten kimseye açılmamış, kimseden yardım da istememişti. Oturup sert bir makale yazmakla yetindi. Makalesinde düşünce özgürlüğünden söz ederek genel olarak El Asar'a, özel olarak da baş müderrise ver yansın ediyordu. Kimse onu engelleyemezdi artık. El Ceri'de yayınlanmaya başlamıştı. Her Allah'ın günde bu özgürlüğü savunuyordu. El Ceri'de 1908-1919 arasında yayınlanan bu gazetenin yazı işleri müdürü, uzun yıllar Modern Kahire Üniversitesi rektörü olan Mısır Krallık Hanedanından Prens Seyit Lütfü Paşa'ydı. Dostumuz yazısını El Ceride'nin yazı işleri müdürüne götürdü. Müdür onu büyük bir nezaketle kabul etti. Makaleyi okudu, bir kahkaha patlatarak odada oturan bir arkadaşına verdi. Bu adam yazıyı okur okumaz kızgın bir sesle, "Eğer yaptığın yanlış yüzünden cezalandırılmadıysan bu yeni suçunla çoktan okkalı bir cezayı hak ettin," dedi. Genç adam öfkeyle karşı çıkmaya hazırlanıyordu ki adam sakinleşti, tatlılıkla bizimkinin sözünü kesti. "Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben El Asar'da modern eğitim müfettişliğine atanan Hasan Sabri'yim. Hasan Sabri Bey ünlü devlet adamı." Sonra "Sen tam olarak ne istiyorsun?" diye sordu Hasan Sabri Bey. "Baş müderrisi hakaret etmek ve medreseyi eleştirmek mi? Yoksa cezanı kaldırtmak mı?" "Cezamın kaldırılmasını isterim elbette ama düşünce özgürlüğünün tanınmasını da isterim." "O zaman bana bırak," diye söze karıştı El Ceride'nin yazı işleri müdürü. "Boş yere kendini üzme." Genç adam çıktı. Birkaç gün sonra da üç genç cezanın uygulamaya konulmadığını, kayıtlarının silinmediğini öğrendiler. Bugünden sonra genç adam El Ceride'nin yazı işleri müdürüyle yakınlaştı. Arada sırada onu ziyarete gidiyordu. Sonunda her gün gazeteye uğramaya başladı. Delikanlı uzun süredir rüyalarına giren arzusuna da bu gazetenin odalarında kavuştu. Sarıklılardan bıktıktan sonra fesliler de düşüp kalkmaya başladı. Gazete binasında o güne kadar görmediği kadar önemli ve zengin insanlarla karşılaşıyordu. Halbuki kendisi yoksuldu. Ailesi sıradan bir aileydi. Kahire'de de acınacak koşullarda yaşıyordu. İşte o zaman ilk kez olarak zenginlerle yoksulları birbirinden ayıran o korkunç uçurumu düşünmeye başladı. Genç adam bütün gücüyle istediği her şeyden uzakta, sevmediği bir yaşamın içinde El Asar'da boğuluyordu. Kahire'ye dönüp de ders yılı başlar başlamaz zamanın yavaş akışına lanetler savurarak bir an önce yılın sona ermesini istiyordu. Yaz yaklaştığında yüreğinin ne büyük bir mutlulukla, sevinçle dolup taştığını Allah bilirdi. Mahalle güneşin ısısıyla büsbütün yoğunlaşarak havayı kaplayan, solumayı güçleştiren o tiksindirici kokularla doluyordu. Öğle ya da akşam bir hocanın karşısına geçer geçmez uykuya dalmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Kafası ağırlaşıyor, sonra kaba bir sarsıntıyla uyuşukluktan kurtulup kendisini şakalaşarak ya da azarlayarak uyandıran sınıf arkadaşlarının arasında aklı başına geliyordu. Kısacası yazın yaklaşması tatilin başlangıcı, El Asar ve Asarcılardan uzağa köye kaçış anlamına geldiğinden dostumuzun yüreğine yeniden hayat aşılıyordu. Ama tatili yalnızca bu yüzden sevmiyordu. Ailesini görmek, Kahire'de yasak olan zevkleri tatmak umudu da onu sevince boğan tek neden değildi. Kuşkusuz tatili bunlar için de özlüyordu ama onun için çok daha fazla önem taşıyan, aklına ve ruhuna tüm ders yılından çok daha verimli, derin bir etki yapan başka bir neden daha vardı. Tatil boyunca düşünme özgürlüğüne sahipti. Ne kadar düşündüğüne de Allah şahittir. Kardeşleriyle birlikte okuma hakkına sahipti. Bu haktan da bol bol yararlanıyordu. Okuduğu kitaplar da çeşitli olduğu kadar öğreticiydi. Ailenin gençleri okullarından bavulları o baştan sona incelenmeyen, okulda okutulmayan kitaplarla dolu olarak gelirlerdi. Bu kitaplar ciddi ya da uçarı, yerli ya da çeviri, eski ya da çağdaştı. Gençler tüm zamanlarını eğlenip orada burada gezinmekle harcamıyorlardı. Günü ve gecenin büyük bir bölümünde bunları okuyorlardı. Baba bundan pek hoşnuttu ama arada sırada çocukların elinde Binbir Gece masallarını ya da Antar'ın, Zuyaza'nın oğlu Saif'in romanlarını görünce kızıyordu. Ama büyükler hoşlansın hoşlanmasın, çocuklar bunların üstüne atlıyorlardı. Okul kitaplarından aldıkları zevk bunun yanında solda sıfır kalırdı. Fethi Zehlül'ün, ünlü çevirmen ve yazar, Fransızcadan Sibai'nin, Spencer Edison gibi yazar ve düşünürlerin yapıtlarını Arapçaya çeviren gazeteci ve yazar, İngilizceden yaptığı çevirileri, Jurji Zeydan'ın en popüler yazar, özellikle tarih kitapları ve tarihsel romanlarıyla ün kazandı. Bu romanlar Türkiye'de de kitap ya da gazete tefrikası biçiminde yayınlandı. El Hilal dergisindeki yazılarını, romanlarını, uygarlık ya da edebiyat tarihi kitaplarını Yakup Sarraf'ın, Lübnan asıllı yazar, El Muktafaf dergisinin kurucusu, Şeyh Raşit Rida'nın, Muhammed Abdo'nun öğrencisi, din reformcusu, kurduğu El Manar dergisi ölümünden sonra kapandı. El Manar dergisinde yayınlanan makalelerini yutar gibi okuyorlardı. Böylece tatil boyunca Kasım Ami'nin Mısır'da ilk kez kadınların toplumsal durumunu araştırarak bu durumu düzeltmek için reformlar yapılması gerektiğini öne süren aydınlardan biri. ya da Şeyh Muhammed Abdo'nun birkaç kitabını da gözden geçirme fırsatını buldular. Okurları eğlendirmek, köylerinde de kentlerinde de tanımadıkları bir yaşamla kendilerinden geçirmek için çevrilmiş sayısız roman yalayıp yuttular. Bilgileri arttıkça hevesleri de artıyor, hatta işi aşırıya götürerek kendilerini de ailelerini de düşünmeden yeni eğlencelerine her geçen gün daha fazla dalıyorlardı. Gazetede ya da dergide yeni bir kitabın ya da okumadıkları eski bir kitabın ilanını görür görmez yayın evi bir mektup yazıp ısmarlıyorlardı. Birkaç gün sonra kitap ya da kitaplar postayla geliyor, aile de ister istemez ödemek zorunda kalıyordu. Dostumuz ayrıca tatil boyunca arkadaşlarını düşünmek, onlarla yazışmak mutluluğuna da erişiyordu. Mektup almak sanki gücünü, kendine güvenini tazeliyordu. Ayrıca bu mektuplar Kahire'de arkadaşlarıyla yüz yüze konuşmaktan çok daha büyük bir zevk veriyordu ona. Tatili seviyordu. Çünkü okudukları liselerden ya da yüksek okullardan kendisi gibi dinlenmek için köye gelen, akrabası olmayan bir sürü fesli gençle görüşebiliyordu böylece. Konuşmalar iki taraf için de zevkli ve yararlıydı. Herkes birbirine nelerle uğraştığını sorup düşüncelerini belirtiyordu. Kimi zaman arkadaşlarının bizimkine kitap okuduğu da oluyordu. Ya da klasik edebiyat yapıtlarını birlikte inceliyorlardı. Bu tatillerden biri çok kötü başladı. Bir olay nedeniyle aile çocuğun büyüdüğü bölgeden eyaletin güneyine taşınmak zorunda kalmış, daha sonra da yıllarca yaşamak üzere yukarı Mısır'ın en uç noktasına geçmişti. Dostumuz doğduğu kenti çok özlüyor, hiç kimseyi hiçbir yeri tanımadığı, sağa ya da sola giderek yönünü bulup gezinemediği bu yeni yerde kendini bir türlü rahat hissedemiyordu. 4. kaset 2. yüzün sonu.